Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan, gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Geçtiğimiz hafta yarım kalan bir hikayenin yavaş yavaş ortalarına, daha karmaşık boyutlarına yol alacağız. Ama programa başlamadan önce küçük bir özür borcum olduğunu düşünüyorum sizlere. Çünkü geçtiğimiz hafta 2 gün sonra yeni bölümün geleceğini söylemiştim. Ama malumunuz İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ailemin bazı üyelerinin yanında olmak için İzmir'e gitmem gerekti. Kendi adıma söyleyebilirim ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ufak çaplı bir takım hasarlar var. Bunları gidermek için ailemin yanında olmalıydım. O yüzden de yeniden affınıza sığınıyorum. Madem biraz böyle hariçten gazel devam ediyoruz, o zaman küçük bir bilgilendirme yapayım. Bu programlara hazırlanırken yoğun bir araştırma, akabinde bunların seslendirilmesi, düzenlenmesi ve sizlere ulaştırılması süresince büyük bir konsantrasyon içerisinde çalışıyorum ve maalesef bir takım şeyleri gözden kaçırıyorum. Bu gözden kaçırdığım şeylerden bir tanesi de Kulak Uleması'nın sosyal medya hesapları. Onlardan da küçük bir şekilde bahsedeyim. Olur da görüşleriniz, beğenileriniz, eleştirileriniz başımızın üstünde yeri var. İletmek isterseniz başta Instagram olmak üzere Twitter ve Facebook'ta da Kulak Uleması şeklinde bir aratma yaparsanız programın sayfasına ulaşabilirsiniz ve buradan direkt mesaj yoluyla gönderdiğiniz istekler ve eleştiriler direkt bana gelecek. Ben de elimden geldiğince bunlara cevap vererek belki de sizin isteğiniz doğrultusunda programlarda yapacağım. Bu küçük bilgilendirmeyi geçtikten sonra şimdi yavaş yavaş geçtiğimiz hafta kaldığımız konuya devam edelim. Önce bir geçtiğimiz hafta ne yaptığımızı yeniden hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta kahve, kültürümüzün olmazsa olmazı kahveden bahsetti. Kahvenin efsaneler eşliğinde bulunuşunu, hem sevenleri hem sevmeyenleri tarafından açıklanışını bunun, daha sonra kahvenin izlediği coğrafyayı İstanbul'a kadar takip ettik ve kahveyi sonunda İstanbul'a kadar getirdik. Hatta İstanbul'a geldiği dönemde yaşanan çatışmalardan da biraz bahsettim. Tabii ki Ebu Suud Efendi en önemli muhaliflerinden biriydi. O yüzden bu noktada Ebu Suud Efendi'den devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi. Osmanlı topraklarında kahve ile ilgili ilk yasaklamanın altında onun imzasını görüyoruz. O yüzden de Ebu Suud Efendi'den bu bölümü başlatmakta fayda var. Kendisine sorulan kahve ile ilgili ilk soruya kömürleşinceye kadar kavrulmuş şeylerin içilmesi haramdır fetvasını veriyor. Kahvenin ilk dönemlerine ait olduğu düşünülen bu fetvayı takip eden fetvalarında kahveye karşı daha anlayışlı bir yol izleyen Ebu Suud Efendi'nin hedefinde artık kahvehaneler olacaktı. Bir başka fetvasında da şunları diyor: Allah'tan ve günaha girmekten korkanlar kahveyi sefihler ya da sarhoşlar gibi içmez. Sağlık ve esenlikleri için içerler. Kahveyi bu amaçla tüketenler için bir engel yok diyerek tekke mensuplarının da tükettiği kahvenin içimini aslında sınıflandırıyor. Kendisine sorulan oldukça uzun ve iğneleyici bir soruya da bakın şöyle cevap veriyor. Önce soruyu dinleyelim. Dinin koruyucusu sultan pek çok defa kahvehaneleri yasakladı. Bununla birlikte bir grup kötü adam bunu aldırış etmez. Fakat kahvehaneleri geçinmek için işletir. Kalabalıkları çekmek için tüysüz çırak çalıştırırlar. Satranç, dama gibi oyun ve eğlence araçları edinirler. Şehrin hovardaları, dolandırıcıları ve serseri delikanlıları afyon ve haşhaş tüketmek için orada toplanır. Bütün bunlardan daha önemlisi, onlar oyunlarla ve sahte bilimlerle en yüksek derecede meşgulken kahve içerler ve kendilerine emredilen duaları ihmal ederler. Yasal olarak kahve satanları ve kahve içenleri önleyebilecekken önlemeyen kadıya ne yapmalı? Sanki soru direkt kadıların ne yapması gerekir bu gibi durumlarda sorulmuş. Yani kahve üzerinden değil de kadının görev tanımını merak eden bir soru. Şöyle bir cevap veriyor Ebu Suud Efendi: böyle çirkin işleri yapanlar acımasız ve uzun boylu hapis cezasına alıkonulmalı ve bu işler önlenmelidir. Onları bu işleri yapmaktan alıkoymayan kadılarsa kovulmalıdır. Bununla beraber görüyoruz ki aslında mevzu kahveden artık kahvehaneye doğru dönüyor. Peki ne vardı da bu mekanlarda böyle tepki toplamışlardı deyip küçük bir soru işareti buraya bırakalım. Çünkü önümüzdeki hafta kahvehane ve kahve kültürünün, dünyadan kahve kültürünün neler olduğunu size anlatacağım. O yüzden bu soru burada kalsın çünkü gerçekten ayrı bir başlığı hak ediyor. Sadece kısa bir şekilde şu açıklamayla sizi bir parça tatmin edebilirim. Osmanlı toplumu bir gündüz toplumuydu ve ağırlıklı olarak cami, iş yeri, tarikatına göre tekkeler ve evi arasında sıkışıp kalmıştı Osmanlı halkı. Hal böyle olunca bu yeni mekanlar kendi kafa dengi insanlarla buluşma şansı bulmuştu. Hem de sorgusuz sualsiz. İlk bölümde adını sıkça tekrar ettiğim Peçevi'den küçük bir parçayla bu bölüme de nokta koyalım. Şöyle diyor Peçevi: İş o dereceye vardı ki işlerinden çıkarılarak yeniden görev almak için belli bir süre beklemek zorunda olan memur adayları, kadılar, mühendisler, işsiz ve güçsüz takımı böyle eğlenecek ve gönül avutacak yer bulunmaz diye kahvehanelere dolup taşmaya başladı ve oturacak, hatta ayakta duracak yer bulunmaz oldu. Kahvehaneler o kadar ün saldı ki mevki ve rütbe sahiplerinden ayrı ileri gelen büyükler de buralara ellerinde olmadan sürekli gelip gider oldular. Nice akçeler ve pullar sarf edilip yaran cemiyetlerine sebep olmak için ziyafet tertip edenler sadece iki akçe karşılığında istedikleri mekanda kendi cemiyetlerini oluşturdular. Nice kalem erbabı ve zürefa meclislerinde gah kitap okunup gah güfte ve gazel demeder oldular. Kahvehanelerin de kendine has birçok özelliği var. Bu yüzden ileride daha detaylı ele alacağım ben bunu. Biz şimdi kahvenin öyküsüne, yaşadığı sıkıntılara, aslında kahve içenlerin yaşadığı sıkıntılara bir ele alalım. Aradaki sınırları ve mertebeleri yok sayıp sınıfsız bir toplum çizdiği için kimi yazarlar tarafından ideolojik Yelpaze'nin sosyalist kanadında görülen kahvenin bu özelliği İstanbul'da bu şekilde vücuda geldi işte. Yitip giden muharebeler, hayat pahalılığı, işe yaramaz bürokratlar ve bunun gibi bir sürü mevzu konuşulmaktaydı. İnsanlar bir araya geldiğinde bu laf kalabalığına da bir Yeniçeri sayfasının eklendiğini düşünün. Ebu Suud Efendi ve mülki idarenin kaygılarını bir parça anlayabiliriz belki de. Kahve ve o dönemki adıyla Mektebi İrfan, yani kültür mektebi sayılan kahvehanelere açılan fetva savaşına rağmen bu içeceğin sevdalıları boş durmaz. Onlar da kendi silahlarıyla karşılık verir. Mesela Şeyh Hamiyüz Şani, biz kahveyi bize dikkatle bakanı ibadet eder gibi çekirdek çekirdek içtik. Yani tıpkı Allah'a bir ibadetmiş gibi kahveye yaklaştığını söylüyor. 1565 yılında Ahmet bin Alavi Cahbap şöyle bir şey yazmış: vücudunda bir parça kahveyle ölen insan cehenneme gitmez diyerek kahve sevdalarının yüreğine su serper. Bu denli tartışmalar sürerken kahvehanelerin kapanmasıyla ilgili bir adım atılmaz henüz. Bu konuda harekete geçen ilk padişah 1567 tarihinde 2. Selim olsa da bu yasak ve kapatma uzun sürmez. Tıpkı meyhane yasağında olduğu gibi alternatif koltuk meyhaneleri çıktığı için şehrin her yerinde koltuk kahvehaneleri vardır artık. Zaman doğrusunda kapatmalar yönündeki ikinci girişim 1583 tarihinde 3. Murat devrinde olur. Bu yasakta da koltuk kahvehaneleri kendini gösterir. Uygulama bayağı uzun sürer buna rağmen. Zira Osmanlı devlet anlayışında düzenin temelini, kişinin konumunu muhafazasına bağlı olduğu fikri hakimdi. Bu dönemde gittikçe artan bir güce ulaşmaya başlayan Kadı Zadeli adlı grubun da dediği gibi gerçek iman idareye itaattir. Bu grubun hakim olduğu bir heyet Ankara'dan gelmiş bu yıllarda. Kentteki kahvehanelerden şikayette bulunmuşlar. İstanbul sokaklarında bir hayalet gibi dolaşmaya devam eden kahvenin ruhuna hiçbir engel mani olamıyordu. Her türlü engellemeye rağmen. 3. Murad'ın bu yasağı henüz başlamadan baskılar kendini hissettirmişti. Oğlu ve geleceğin padişahı 3. Mehmet'in 52 gün süren ve bir önceki bölümde uzunca anlattığım sünnet düğününde esnaf o dönemki adıyla at meydanında hünerlerini sergilerken kahveciler çektikleri sıkıntıdan sultana haber vermek için bir oyun tertip edip padişahın önünde temsil ederler ve şöyle derler: "Ey adil padişah, bizim halimiz sabah akşam fenadır. Ehli keyif kahvesini içerken dükkanımız basılmaktadır. Bizim kahvemizi dökmek ateşe su serpmek gibidir. Biz her daim sultana duacıyken bize görülen bu eziyet reva mıdır?" diye serzenişte bulunur ama pek bir faydası olmaz. Yasak devam eder ta ki Bostanzade Mehmet Efendi, Şeyhülislam'dır kendisi, 52 beyitlik uzun bir şiirle fetva verir. Yani caizdir veya değildir değil, işi bir de sanata dökmüş çünkü mevzu bahis kahve, adam da kahve müptelası haliyle. Çok uzun bir şiir tabii ki, şimdi bunu okumayacağım ben buraya, ama o fetvaya bağlı olarak diyebiliriz ki artık kahvehaneler serbesttir. Tek bir farkla denetim altına tutulmak ve devlete gelir sağlamak amacıyla. Devlete direkt ve dolaylı yollarla vergisini ödeyecek olan kahve ve tiryakileri biraz daha dursun da biz olaya başka bir perspektiften bakalım. 1600'lü yıllara gelindiğinde bugünlerde inatla düz olduğunu savunanlar olsa da yerin küre olduğu çoktan kanıtlanmış ve özellikle Avrupa ülkeleri bundan fazlasıyla istifadeye başlamışlardı. Hindistan ticaret yolundaki en büyük engel olan Kızıldeniz-Akdeniz geçişi için Osmanlı ayağı aradan kalkmış, yaşanan bu gelir kaybı ise kahveyle kapatılmıştı. Artık Mısır limanlarından Hint malları, Hint baharatları, Hint kumaşları değil, buradan batıya doğru kahve çıkar olmuştu. Dünyada ticaretin ekseni yavaş yavaş değişirken, biraz geç ve pahalı vergilerle de olsa kahve ve kahve tiryakileri 1600'lü yıllara serbest girdiler. Bu girişim öyle hızla yayılır ki Evliya Çelebi kendi döneminde İstanbul'da 200 kahvehane ve 300 çalışan olduğunu anlatır. Bununla beraber rüzgar 1633 yılının 2 Eylül gecesi maalesef yine tersine dönecektir. Cibali'de çıkan ve kısa zamanda büyük bir yıkım getiren yangınla beraber kent maddi bir bunalıma girer. Evlerini kaybetmiş, dükkanlarını yitirmiş insanlar Malca'nın yongası misali kayıplarına dertlenirken yaralarını sarmak için kahvehanelere kapağı atmaya başlamışlar. Hiçbir sınıf ayrımı olmaksızın bir araya gelen Osmanlı erkek toplumu burada biraz da dilin kemiği olmadığından konuştukça konuşmuş, devlete vermiş, veriştirmiş. Devir 4. Murat devri, sıklıkla tebdili kıyafet gezen sultan buradaki meclislere katılmış ve konuşulanları pek beğenmemiş olacak ki sert uygulamalarla tütün, kahve, boza, şarap gibi insanların bir araya gelmesine imkan sunan maddelerin yasaklanmasını emretmiş. Bu da yetmemiş. Bu emre uymayanları Sultanahmet Meydanı'nda astırarak veya boynunu vurdurarak idam ettirmiş. Bu yasak oldukça devam etmiş. Hatta kardeşi İbrahim, meşhur Deli İbrahim döneminde de devam eder ama 4. Mehmet'te artık sona ermiş kahvehane yasa. Ama sadece şunu ilave edip devam edelim yolumuza. Evet, 4. Mehmet döneminde bir serbestlik tanınmış ama bu serbestlik de uzun sürmüyor. Yeni gelen padişah, tahta yeni çıkan padişahların hepsi kısa süreli de olsa hep bir kahvehane yasağı uygulamışlar ama daha sonra kaldırmışlar. Ta ki 2. Mahmut, yani Osmanlı'nın dönüşüm yıllarına kadar bu yasaklar hep kabul edilmiş, kaldırılmış, kabul edilmiş, kaldırılmış. Şimdi yavaş yavaş İstanbul'u terk edelim. İstanbul'daki hikayeyi önümüzdeki hafta uzun uzun anlatacağım da biz biraz daha batıya doğru yolculuğa çıkalım. Kısa zaman için Afrika sahillerinden Orta Doğu'ya hakim olan kahve büyüsünün sadece burada kalacağını düşünmek pek doğru olmaz. Tadını alan kişi, kendine bağlayan bu gizemli içeceğin adı ilk defa 1585 yılında elçilik görevi bittiğinde İstanbul'dan Venedik'e dönen Gianfresco Morosini'nin raporunda okunur batıda. İhtimal ki bu çekirdeklerden yanında götürmüş ve asillere sunmuştur. Eldeki kayıtlardan bu içeceğin halkın geniş bir kesim tarafından tüketilmesinin 1621 yılında Venedik'teki büyük kanal kenarındaki Türk Hanı olarak kullanılmaya başlanan yerde açılan kahvehane ile gerçekleştiğini okuruz. Bundan sonra da şehrin ikinci kahvehanesi Arap'ın yeri açılır. Bu girişimlerin etkisiyle 1763 yılına gelindiğinde kentte artık 218 kahvehane vardır. Buradan da kendine müptelalar edinen kahve aynı zamanda düşmanların da arttırır. 17. yüzyılın başlarında dindar kesim bu doğulu ve Müslüman içeceğe karşı sert tepkiler gösterirler. Bu dönemde adı kara şarap veya şeytanın suyu şeklinde anılan kahve için Katolikler dini lider Papa'dan yasaklama talebinde bulunurlar. 8. Clement o dönemde Vatikan'da Papa olarak oturmaktadır. Biraz da meraktan olacak herhalde. İçmeden yasaklamak istemez kahveyi. Kendine sunulduğu zaman da dindarları hüsrana uğratacak şu sözler dökülür ağzından. Bu şeytan içeceği neden bu kadar lezzetli? Bu güzelliği sadece kafirlerin içmesi haksızlıktır. Hem Müslüman ulemanın hem de Hristiyan ruhbanların onay vermesiyle kahvenin artık önündeki bütün kapıları açıldığını görürüz. Bu melun dilberin yeni rotası garip bir şekilde kıta Avrupası değil de İngiltere olur. 1607 yılında İngiltere'ye girdiğini gördüğümüz kahve için ilk mekan 1637 yılında Osmanlı Yahudisi olan Yakup isimli biri tarafından Oxford'da açılır. Alim ulema yatağı olan bu kentte bir anda popüler olan kahve belki de İngiliz ağız tadına ağır geldiğinden tereyağı, tarçın, kakule ve şarapla karıştırılarak içiliyordu. O dönemde kolay ulaşılabilen bir fiyat olan bir peniden satılıyordu kahve. Oxford uleması buralara bu fiyattan akın ederken avam tabakası da bu ucuz içeceği tüketmek için bu kahvehanelere uğruyordu. Eğitim imkanlarına kolay ulaşmayan avam tabakada bu denli ucuz fiyatla Oxford hocalarıyla aynı ortamda bulunup onların bilgilerinden istifade ettiklerinden olacak İngiliz kahvehaneleri daha marka bir isimle ünlenmeye başladı. The Penny Universities. Kısa zaman sonra Londra'ya ulaşan kahve buradan da kendini bir yer bulup popüler olur. Hem de oldukça fazla çevresine kısa zamanda bir sürü sevdalı bulan bu esmer dilberin Londra'daki rakipleri de İngiliz kadınlarıydı. 1674 yılında kocalarının kahvehanelerden kurtulamadığından şikayet eden kadınlar The Women's Petition Against Coffee adıyla bir manifesto yayınlarlar. Oldukça uzun bir metin olan bu bildiride kadınlar kısaca şundan şikayetçi: siz erkekler başınızı bu kahve denen meretten kaldıramıyorsunuz. Bu sizi hem uyuşturuyor hem de cinsel gücünüzü kırıyor. Tabi bu bayağı bir etkili olmuş. O yüzden de çok kısa bir zaman sonra aynı içerikle erkeklerin cevabı gelir. Ey kadınlar, siz bizim uyuştuğumuzu söyleyip yatakta güçten düştüğümüzü iddia ediyorsunuz. Ama doğuya bakın, orada her erkeğin en az 4 karısı var ve hep kahve içerler. Sizin dediğiniz doğru değil. Aksi halde bu erkekler eşleriyle nasıl başa çıkabilirdi? Değişik bir bakış açısı. Sadece kadınların tepkisi yok kahveye. İngiltere'de dönemin kralı 2. Charles da kahve düşmanıydı. Aslında kahvehane desek daha iyi olacak. Onun döneminde de tıpkı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir yangın gerçekleşir Londra'da. 1666 yılındaki büyük yangından sonra canını kurtaranlar yine İstanbul'da olduğu gibi kendilerini kahvehaneye atarlar. Fakat yine İstanbul'da olduğu gibi tepkilerini idareye karşı birleştirince yine İstanbul'da 4. Murat'ın yaptığı gibi 2. Charles'a bunları önlemek adına kahvehaneleri kapatır. Fakat sadece 3 gün. Neticesinde kahvehaneler açılmaya başlar ve 1800'lü yıllarda ebedi rakibi çay gelene kadar üstünlüğünü elden bırakmaz. Buna rağmen 1800'lü yıllarda sonra elde edilen çay asil içiciyken kahve işçi sınıfının tek dostu olmaya devam eder. Dünyanın hızlıca dönüştüğü yıllarda bu değişime yardım ve yataklık yapmaya hızlıca devam eden kahvenin girmediği haneye görünmediği mekan yoktur artık. Fransızlar da bu içeceğin zevkini alarak ona ulaşmanın yollarını bulmaya çalışırlar. Daha erken tarihlerde kahve biliniyor olsa da onun hakimiyetini pekiştiren bir ziyaret olur Fransa'ya. Sultan 4. Mehmet zamanında Fransa İstanbul'da bulunan daimi elçisini geri çağırır. Osmanlılar da bunun nedenini bilemediklerinden 1688 tarihinde Müteferrika Süleyman Ağa'yı Fransa'ya göndererek ilişkileri sağlamlaştırması ve Fransa'nın yeniden elçi göndermesini sağlamak için arabulucu niyetiyle Paris'e gönderir. Süleyman Ağa içlerinde kahvecisi Kirkor'un da bulunduğu 20 kişilik bir heyetle Fransa'ya doğru yola çıkar. Sarayın bir elçi göndereceğini duyan Fransızlar 4 Ağustos 1669 yılında Süleyman Ağa'yı Toulon limanında şatafatlı bir törenle karşılarlar. Sonradan Süleyman Ağa'nın daimi elçi değil, padişaha mektubunu getiren ve bu vesileyle de Türk gelenek ve kahvesini tanıdan bir aracı olduğunu öğrenince bir hayli hüsrana uğradıkları aşikardır Fransızların. Tabii Süleyman Ağa'nın Osmanlı'yı ve padişahı övüp Fransa kraliyetine kinayeli sözlerle konuşması da yaşadıkları utancı bir kat daha büyütür. Hatta Fransız kralı 14. Louis bu olayın üzerine Molière'den Türklerle dalga geçen bir oyun yazmasını ister. Olayı bilen yazar oyununu yazar ve kralın huzurunda sergilenir. Fakat oyun Türklerle dalga geçmek yerine Fransız kralı ve sarayın içine düştüğü durumu komediyle harmanlayarak kralın aleyhine sonuçlar doğuracak bir noktada hicveder ve halk da bu rezaletle dilden dile dalga geçer. Zaman içinde klasikleşen oyun hala da kibarlık budalası adıyla sergilenmeye devam ediyor. Allah uzun ömür versin Alun Dorme'nin 90'lı yaşlarında harika bir performansıyla günümüzde İstanbul'da da izlenebilir. Biz gene kahveye dönelim. Paris'te kaldığı süre zarfında zekası ve zarifliğiyle çoğunluğu kadınlardan müteşekkil olmak üzere birçok dostluklar kuran Süleyman Ağa kendisini ziyarete gelenlere Osmanlı adet ve usullerine göre ziyafetler vermiş ve kahve ikram etmiştir. Kahvenin yanı sıra sunumun yapıldığı göz alıcı fincanlar, altın işlemeli ve püsküllü danteller, çiniler, minderler, kıyafetler ve diğer malzemelere Fransızların alışık olmadıkları adetler de eklenince Fransız kibar taifesinden bayanların başını döndürecek yeterince neden bulunmaktaydı. Süleyman Ağa'nın bu yıllarda görevli olarak gittiği Paris'te kaldığı ev Fransız asillerinin en önemli uğrak yeri olur. Ağa görevini tamamlayıp geriye dönmeye hazırlanırken kahvecisi Kirkor burada kalmaya karar verir. Kaynaklarda adını Pascal olarak değiştirdiğini okuruz. Bu yeni şehirde kendini kahvenin verdiği güvenle sağlama almak ve bu yolda ilerlemek istemektedir. Belli bir süre bayağı para kazanır. Daha sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde tüm işini yardımcısı olan Sicilyalı Procopio Couto'ya devredip Londra'ya gider. Tüm birikim kendisine kalan bu Sicilyalı da işlerin yaver gitmesiyle beraber dükkanını büyütür ve günümüzde hala açık olan en eski kahvehaneyi yani Cafe Procopi'yi açar. Hikaye daha da derine gidecek ama kahvenin içildiği mekanın hikayesini haftaya dinleyeceğiz. Biz yolculuğa devam edelim. 1600'lü yılların sonuna gelindiğinde koca kıtada kahvenin girmediği çok az yer kalmıştı. Özellikle Hollandalılar ticaretin Akdeniz'den çıkıp okyanuslara yayıldığı bir zamanda alternatif ticaret yollarıyla beraber gittikçe ünlenen bu içeceğin amiliğini ele geçirirler desek yeridir. O yıllarda Yemen kahvesi Kızıldeniz yoluyla Süveyş'e gelir ve develer vasıtasıyla Akdeniz'e ulaştırılırdı. Eldeki kaynaklardan bu dönemde Hollandalıların kahveyi Akdeniz üzerinden değil de direkt olarak Yemen limanlarından getirdiğini diyoruz. Zaten 1700'lü yıllara geldiğimizde İstanbul'dan Yemen'e gönderilen bir mesajla haydahtın kahvesiz kalmaması için Franklere kahve satışını men edin gibilerinden bir mesaj var. Bu durum Hollandalıları engellememiş tabii ki ve kendi idareleri altındaki kolonilerden Java, Endonezya'daki Java adasında kahve filizlerini götürerek aracısız bir şekilde üretimin gerçekleşmesini sağlamışlar. 18. asrın kahve tekelini tutan Hollanda bununla da yetinmeyip Atlantik'in diğer kıyısındaki Surinam'da da üretime geçmeye başlamış. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'nın zaman içinde ulaştığı bu payenin temeli de bu dönemde atılmaktadır. Fransız bir botanikçi olan Declieu de Hollanda'dan bağımsız bir şekilde Fransız kolonilerinden Martinique, Batı Hint Adaları ve Guyana'da üretime başlamış. Şimdi biz biraz daha yeni dünyayı bir kenara koyalım çünkü orada çok ilginç bir hikaye var, oraya geleceğim. Ama biz biraz daha Osmanlı'nın artık yavaş yavaş çaptan düştüğü dönemlere gelelim ve Viyana'ya gidelim. Varlığını ve zenginliğini gerçekleştirdiği fetihlere borçlu olan Osmanlı 1683 yılında uzun zamandır hedefinde olan Viyana'yı elde ederek hem Orta Avrupa hakimiyetine hem de bu kentin zenginliğine ulaşmak niyetindedir. Devasa ordu ve bu ordunun kahve müptelası askerleri yanlarındaki bir sürü şeyle beraber çuvallarla kahveyi de götürmekteydi. İşlerin istedikleri gibi gitmediğini anlatmaya gerek yok tabii ki. Geri çekildiler büyük bozgundan sonra ama bu sefer canları tatlı geldiğinden olacak o çok sevdikleri kahve çuvallarını artlarında bırakırlar efendim. Her kriz kendi fırsatını doğuruyor. Savaşın en karanlık zamanında Osmanlı ile ticaret yaptığı için Türkçeyi de bilen Polonyalı bir adamın casusluğu ile Türklerin bu kadar da dayanacak gücü olmadığını öğrenen Viyana ahalisi Türkler geri çekildikten sonra savaş meydanında gezerken elde ettikleri ganimetleri paylaşma sevdasındadırlar. Önce deveye mi sandıkları kahve çekirdeklerini Tuna nehrine dökmeye niyetlenirler. Muhbirlik yapan bu Polonyalı'nın engellemesiyle durup çuvalları ona verirler. George Franz Kolsiski adlı bu adam şehrin Türklerin eline geçmesini engellediği için çeşitli nişanlarla onurlandırılır ve istediği kahve çuvallarını da elde eder veya efsane böyle söyler. Kolsiski ile ilgili söylenecek şeylerden biri de onun kendi reklamını iyi yapmasıdır. Bu hikaye ihtimal ki onun mekanına gelenlere anlattığı bir efsaneden başka bir şey değildi. Küçük bir internet aramasıyla bile karşınıza çıkacak bu hikaye ilginç olduğu için hemen kabul edilse de gerçeklerle pek örtüşmüyor. Evliya Çelebi ile ilgili yayında adını andığım Avusturyalı Türkolog Karl Tepli ortaya çıkardığı belgelerle kahvenin Viyana'da bilinmesine yol açan kişinin Johann Diodato adıyla anılan İstanbul doğumlu Ermeni kökenli Hovhannes Hasvatzuryan olduğunu belgelemiştir. Avrupa'daki yolculuğun sonlarına gelmeden bir de Osmanlı tarihinin kayıp kahramanlarından birinin adını daha anmadan geçmeyelim. Karakoyunluzade Mehmet Sadullah Paşa. Viyana kuşatması sırasında düşman eline esir olarak düşen bu paşamız Almanların Baharat Kalesi anlamına gelen Würzburg kentinde köle olarak getirilir. Doğudan yani baharatın kaynağından gelen Sadullah Paşa'nın bence pek tesadüf olmayan köleliği sırasında belki de daha rahat yaşam şartlarından veya kolay ticaret imkanları tanınacak olmasından vaftiz olup din değiştirir. Adı da Johann Nikolaus Ernst Strauss şeklinde Hristiyanlaşır. Kaynaklardan öğrendiğimize göre Alman topraklarında ilk defa kahve pişirip ticaretini yapmaya başlayan Sadullah Paşa'ya bu kentin Dom Kilisesi önünde kahve yapma izni verilince yere bir Türk halısı serip otantik bir atmosferde pazar ayini sonunda kiliseden çıkanlara kahve dağıtmaya başlar. Başta pek sevilmez kahve, sert gelir zira Almanlara. O güne kadar Türk şarabı adıyla bilinen içecekten şarap tadı almayı beklemiş olabilirler. Bu yüzden de bir çözüm bulmak için Sadullah Paşa kahvenin içine şerbet ekler, bir parça şarap ekler, içimi yumuşatır Almanlar için. Çok kısa zaman sonra da Almanların gönlünü fethetmiş olacak ki Cafe Paşa adıyla mekan açan Sadullah Paşa'nın işleri günden güne daha iyiye gider ve öyle çok sevilir ki kahve bu yıllarda Johann Sebastian Bach'ın bile kahve için yazdığı bir eser var. Kahve Kantantı adıyla bir genç kızın sözleriyle kahveye güzel bir metiye düzüyor. Ha bu arada Kafe Paşa'yı da unutmayalım. Kafe Paşa 1943 yılına kadar açık kalmış. Ta ki 2. Dünya Savaşı'nda bir hava bombardımanında yok edilinceye kadar. Avrupa'da son durağımızsa İskandinav Yarımadası. Tahmin edebileceğiniz gibi buraya da ilk geldiği zamanlarda pek hoş karşılanmayan kahve uzun mücadelelere girer. Yüksek vergiler, yasaklamalar derken bir deneyle hem sağlıklı olduğunu kanıtlar hem de haklı mücadelesini kazanır. Dünyada kahve konusundaki en büyük muhaliflerden biri sayılabilecek 3. Gustav 1746 ile 1792 yılları arasında İsveç tahtında oturuyordu. Halkın tüm engellere rağmen kahve ile olan hasbihalini kesemeyen kralın aklına çok akıllıca bir plan gelir. Baştan aşağı suça batmış ikiz kardeşleri hakkında bir idam hükmü çıkmış bu yıllarda. Gustav bu kardeşleri bizzat görmek ister. Gelen kardeşlerle beraber iki de doktor tayin edilir. Kral bu iki kardeşten birine yaşadığı müddetçe çay, diğerine kahve verilmesini emreder. Amacı kahvenin bir kara propagandasını yapmaktı. Kahve içinin çay içenden daha sağlıksız olup daha erken öleceğini planlıyordu. Bu durumda ikizlerin keyfine diyecek yoktu. Zira her ikisi de idam beklerken bir anda kurtulmuşlardı. Artık onlara ne verirse olurdu. Doktorlar bu iki kardeşi belli aralıklarla kontrol edip durumlarını krala bildiriyorlardı. Neticede Gustav'ın bekledikleri maalesef gerçekleşmedi. 1792 yılında Gustav bir suikastla ölür. Daha sonra doktorlar ve artık 83 yaşındaki ikizlerden çay içmekle cezalandırılan kardeş ölür. Kazanan kahve için olmuştu. Diğerinden 5 yıl daha fazla yaşamış kahveci kardeş. Kahveyi hafife almayın, ipe de götürür, ipten de getirir. Kahve rehberliğindeki dünya yolculuğumuz yavaş yavaş sonuna geliyor desek yeridir. En son Martinik adasında bıraktığımız yeni dünya serüvenine devam edelim. Fransızlar ve her ne kadar pek sevdalısı olmasalar da ticaretine yatırım yapan Hollandalıların hakimiyetindeki Güney Amerika üretimleri son hızıyla devam eder. Portekiz egemenliği altındaki Brezilya ise bu yeni ürünle beraber kalkınmanın planlarını yapmak. Büyük bir ihtimal ki efsane olan bir olayla kahvenin Brezilya ile tanışması mümkün olur. Rivayet o ki efendim diplomatik bir misyonla Fransız Guyana'sına giden Francisco de Melo Palheta tüm girişimlere rağmen istediği kahve fidelerini almaya imkan bulamaz. Fakat tüm ümitlerin tükendiği anda kendisine gönderilen bir buket çiçekle işlerin rengi değişir. Gelen buketi gönderen kişi Fransız valisinin eşiymiş. Valinin eşi Palheta'dan çok etkilendiğini küçük bir pusulayla bukete eklemiş ve çiçeklerin arasına kahve tohumları koyarak Palheta'nın isteklerine ulaşmasına yardımcı olmuş. Sonrasında ise bugüne kadar gelen 150 yıllık süreçte dünyanın en büyük kahve üreticisi unvanını elde eden Brezilya'dır. Son durak artık Kuzey Amerika, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri. O dönem daha henüz birleşmemiş devletler. İngiltere üzerinde güneş batırmamaya yemin ettiği imparatorluğunun nimetlerinden fazlasıyla yararlanırken bu yıllarda aynı zamanda bir sömürgesinden aldığı ürünleri diğer sömürgesine satarken de gümrük vergileri topluyordu. Yani İngiliz sömürgesi Hindistan'dan alınan çay Kuzey Amerika'da satılırken sanki başka bir devletmiş gibi vergi üzerinden işlem görüyordu. Kuzey Amerika'da yaşayan insanlar bu durumdan pek rahatsız değillerdi en başta, fakat yaklaşık 4000 kilometre ötede vergi verdikleri halde temsil edilmemenin rahatsızlığını duymaya başlamışlardı. Temsil edilmiyorlarsa vergi de vermenin bir anlamı yoktu. Bundan dolayı İngiltere tarafından gelen ticari ürünleri boykot kararı alırlar. Bu boykot üzerinden sömürge valisiyle çatışmaya giren yeni dünyanın Anglo-Saksonların en büyük tepkisi de çaya olur. Çay onların gözünde İngiliz tiranlığının simgesiydi. Boston kentinde eylemler gittikçe bir devrime dönüşürken bu devrimin sembolü de kahve olur. Çay içmek İngiliz hakimiyetini kabul etmekle eşdeğer tutuluyordu zira. 1773 yılına gelindiğinde bu egemenliği kırmak isteyen kahve devrimcileri radikal bir kararla kralın simgesi olan çayı cezalandırmaya karar verirler. Limanda duran 3 geminin dolu ambarlarındaki çaylar denize dökülür. Zafer kahvenindir diyebiliriz. Takip eden 3 yıl içinde ise yaşanan bağımsızlık mücadelesi sonunda 1776'da bağımsızlık bildirgesiyle beraber Birleşik Devletler adıyla günümüzün süper gücü de kurulmuş olur. Geçen bölümde başladığımız kahve ile beraber Afrika'nın batı sahillerinden yola çıkarak bir devir tamamladık dünya üzerinde. 1800'lü yıllara geldiğimizde zararsız bir hale gelen bu efsanevi içecek zihinleri aydınlatmaya, fikirleri ifade etmeye yardımcı olurken ülkelerin kaderini de yeniden etkiliyordu. Yolculuk burada bitmiyor tabii ki. Bu yayında dikkat ettiyseniz bazı şeylere değinmedim. Hele kahvenin kültürüne ve kahvehanelere hiç değinmedim. Gelecek yayında onun yarattığı kültürle beraber daha renkli bir hikayeyle beraber olacağız. Farklı kültürlerden kahve türleri, kahvenin kazandığı Türk kimliği, kahve ekipmanlığı, yokluğunda yaşanan krizler ve bulunan alternatiflerle günümüzde değişen kahve anlayışına şöylesine bir bakış atacağız. O zaman haftaya görüşünceye kadar esen kalın, kahvesiz kalmayın.